gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte başladı Hayatın Sesleri. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarınız Gülşen Ayvaz, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Nuri Göktaş ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatalım, sizleri de beklediğimizi hatırlatalım programımıza. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız ise yine Hayatın Sesleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin şimdi ilk müziği geliyor kulaklarınıza.
Sahneler kapandı, meyhaneler. O gözler bana bir baktı, bir yandı, bir söndü şehirler. O eller beni bir tuttu, durdu ırmaklar, nehirler. Tenime değer, hayatla boş boş meğer. Demdir o, bir tanemdir o. Dem söyle, sen de aşıksan eğer. Demdir acıma merhemdir o. Sen varsan yaşamak sana değer. Gel yanıma, al beni kollarına. Şimdilik ayrıyız ama düştüm yine yollarına. Dem bir dokun tenime, değsin elin ellerime. Şimdilik ayrıyız ama yeter benim hasretime. Bir tutam sevdanı ver dem, yaşamak sensin madem.
...15.9 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz... ...Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuyla... ...siz sevgili dinleyicilerimize hemen tanıştırmak istiyorum... ...psikoterapist, sosyal hizmet uzmanı... ...Sayın Hüseyin Tekin bizlerle birlikte... ...merhaba efendim,
merhaba,
hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, aile içi iletişimden konuşacağız... ...aile içi ilişkilerde uyum olmadığı takdirde... ...tabii ki sorunlar ve çatışmalar yaşanıyor.
Kuşkusuz.
Sevgi ve saygı dolayısıyla ortadan kalkıyor... Ve iletişim çatışmaları başlıyor. Tabii insan yaşamının aslında ayrılmaz bir parçası bu çatışmalar. Hani olmazsa da olmuyor diyebileceğimiz türden belki de, değil
kuşkusuz
mi?
Kuşkusuz duygunun yaşandığı yerde çatışma da olacaktır. Çatışmasızlığı da biz aslında çok uygun görmüyoruz. Yani orada bir çatışma varsa bir duygu var demektir. Bu duygunun yoğunluğu bazen çatışmaları istemediğimiz yerlere getirebiliyor.
Evet. Bu çatışmanın nedenlerinden söz edelim isterseniz. Sen ben çatışması mıdır bunlar, çocuklardan dolayı mıdır, aileler vardır işin içerisinde, değil mi çoğu zamanda?
Vallahi bu saydıklarınızın hepsi var. Hepsi var.
Sizin ilave edecekleriniz vardır.
Tabii ki bunların içerisinde ailemiz, ailelerin, aile de bir insan gibi, bir sistem. Biz insanların biyolojik, psikolojik, duygusal, zihinsel, fiziksel birçok gereksinimlerimiz var. Nasıl ki bu gereksinimlerden biri ya da birkaçı yetersiz ya da eksik kaldığı zaman, karşılanmadığı zaman bir takım sıkıntılar, sorunlar yaşıyorsa vücudumuzda, ailenin de benzer ihtiyaçları var. Ve bu benzer ihtiyaçlar giderilmediği zaman orada da aynı sorunları, aynı sıkıntıları yaşıyoruz.
Evet. Şimdi bu sorunların en baş nedeni nedir diye bir başlayalım isterseniz.
Siz aslında o kadar güzel özetlediniz ki, iletişim dediniz, bizim kök aile dediğimiz evli çiftlerin ya da ailelerin kendi geçmişleri, kök aileleri, kendi anneleri, babaları, akrabaları. Oradan kaynaklanan çatışmalar, yine ailedeki ekonomik sorunlar, ailedeki çocuklarla ilgili alınan sorumluluklar. Zira çocuklarla olan sorumluluklar sadece eşlerden birinin üzerine kalıyorsa, ki bu genelde bizim toplumumuzda da annelerin üzerine kalıyor maalesef.
Evet, zaten evlilik kadınların omzunda biraz yük. Galiba o anlamda i̇şte baktığımızda o yükü üzerinde taşıyamıyorsa kadın, sorun orada başlıyor zaten.
Sorun da böyle başlıyor zaten. Çocuklarla ilgili sorunlar, sorumlulukların alınmasıyla ilgili sorunlar. Tabii sadece çocuklarla ilgili sorunlar değil, sorumluluk
evet.
değil. Yani faturaların ödenmesi bile sorumluluk. Bu bile bazen bir kişinin üzerine kalabiliyor. Dolayısıyla bir alışkanlık haline geldiği zaman da bütün sorumluluklar sanki
aslında
eşlerden birinin üzerinde kalıyor.
Aslında burada kadın ve erkeğin farklı kişilik özelliklerine sahip olmaları, bir de yetiştirilme tarzları yatıyor galiba. Çünkü sorumlu bir aileden yetiştiyse, o sorumluluk bilincine sahipse, o verildiyse
şimdi,
küçükken.
Kişiliklerimiz mutlaka birbirine benzemeyecektir. Ama kişiliklerimiz de sorumluluk almaya engel teşkil etmemelidir.
Hı
hı. Zaten kişiliklerimiz sorumluluk almaya ve bir aile yaşantısını götürmeye engelleyici bir yapı varsa bu hastalıklı bir kişiliktir ki o evlenmeye de uygun değildir. Ama normal kişilik yapısı içerisinde de yine de birbirimizden farklılıklarımız olacaktır. Ve kişilikleri değiştirmemiz de zordur, o kadar da kolay değildir.
Hı hı.
Ama önemli olan dengeli ve uyumlu bir birlikteliği kurabilmektir. Bunun için de öncelikle zaten ailede sıkıntı yaratan, sizin de başlangıçta özetlediğiniz bir iletişim sorunu. İletişim sorununda da oraya gelmeden önce bir yaşadıklarımızdan da bahsederek gidelim. Örneğin
lütfen.
Benim 15 yıldır aile terapistliği yaşamımda daha çok gördüğüm çiftler arasındaki iletişim sorunu. En çok bu sorunları görüyoruz.
Nedir tabii onların gelirken, arasında? Örneğin yüzeysel konuşmalar mı? Yoksa
bazen de hiç konuşmamak.
Evet.
Çiftler birbirine tepki almaktan korktukları için bazen de hiç konuşmuyorlar. Bazı öğrenilmiş davranışlar haline geliyor zamanla bunlar. Ve biz şunu görüyoruz. Peki siz bunu eşinize aktardınız mı dediğimiz zaman tepki almaktan korkuyorum. Ya da suçlanacağımdan korkuyorum. Ya da beni anlamayacağından korkuyorum gibi tepkilerle eşler artık duygularını birbirine anlatmaktan da çekiniyorlar.
Peki ne zamanında çıkıyor ortaya? Çünkü öncesinde böyle bir sorun yok ki evlenmeye kadar geliniyor.
Gördüğümüz
aslında.
Şu ki aslında süreç içerisinde evlendiğimiz günden itibaren başlıyor bu.
Evet.
Ama
sen değiştin.
Evlenmeden önce böyle
değildin.
Tabii ki burada evlenmeden önce sorumluluklar yok. Güzel güzel parfümlerimizi sürüyoruz, kıyafetlerimizi giyiyoruz.
Özenli.
Bir yerde özenli davranıyoruz.
Evet.
İşte sorun da bu.
Evet.
Biz evlendikten sonra bu özenli davranışı artık arka plana atıyoruz. Hı hı. Sanki evlendik ve her şey bitti. Oysa ki sevgi dediğimiz unsur saygıyla beraber yürüyecekse o özenli ve itinalı davranışı sürekli devam ettirmek zorundayız.
Hı hı. Evet. Hı hı. Şimdi dinlemeyi de bilmiyoruz.
Oraya geleceğim. İletişim sorunu deyince hı hı. oradan başladık. Birbirimizi anlamıyoruz. Bundan en çok da aile içerisinde yine gördüğümüz, genellemeye vurduğumuz zaman kadınların daha çok şikayetçi olduğunu görüyoruz. Eşim beni anlamıyor. Hı hı. Anlamak için dinlemek lazım. Maalesef dinlemiyoruz. Bununla beraber bir de biz konuşurken, duygularımızı aktarırken orada da yetersizliklerimiz var. Karşı tarafı sürekli suçlayıcı bir iletişim tarzına giriyoruz. Hı hı, hı. Suçluyu bulmaksa sorunlarımızı çözmüyor. Suçluyu bulmak yerine sorunu konuşmakta yarar var. Ama sorun da bugünün sorunu değil, aslında sürecin sorunu. Evlendiğimiz günden itibaren nasıl ki o özenli davranışı, sorumlu davranışı başlangıcından itibaren devam ettirmiyorsak, bu zaman içerisinde sorunlara neden oluyor. Sorunlar daha sonra birbirimizi suçlar nitelik kazanınca da çok da ne kadar iletişim kurarsak kuralım sağlıklı bir yöne de gitmiyor.
Gitmiyor. Anlayış farklılıkları ve diyalog eksiklikleri aslında iletişimi bozan.
Birçok faktör var tabii. Yani suçlayıcı ifadelerde bulunmak, genelleyici ifadelerde bulunmak, sürekli bir beklenti içerisinde bulunmak ve ama ne beklediğinde kişilerin birbirinden haberdar olmaması. Hani bir tabiri caizse öküz dağa küsmüş dağın haberi olmamış. Evet. Misali bir noktaya geliyor. Biz bazen seanslarda da soruyoruz. Siz bu durumunuzu eşinize anlattınız mı? Hı hı. Hayır, çünkü karşı bir olumlu tepki almayacağım. Ya da o anlasın, benim söylememe ne gerek var?
Her şeyi
anlamak
mı?
Zorunda evet, mı? Bu da aslında evet. Çok hastalıklı
bir duygu.
Bir de geçmişi
de sık sık gündeme getiririz herhalde, değil mi?
O en büyük hastalık. Ağzınıza sağlık. Biz onu söylemekte biraz bu kadar yoğunluk içerisinde eksik kaldı. Geçmişi sürekli gündeme getirmek aslında sorunların sürekliliği
sen
anlamında
da bir şey.
Sen
daha önce de yapmıştın. Annen daha önce de onu
çok
yapmıştı
doğru.
Değil mi?
Çok doğru. Biz diyoruz ki seanslarda diyoruz. Ya geçmişi bir kenara bırakalım. Zaten
onu
geçmişte...
Onu niye bırakamıyoruz? Niye hep
onlardan besleniyoruz?
Evet.
Onlardan besleniyoruz. Ve şu var. Yani birbirimizi anlamadığımız sürece sürekli haklı olma mücadelesini verdiğimiz hı-hı. zaman sanki haklı olursak sorunlar çözülecekmiş gibi... O haklı olma mücadelesini verirken sürekli geçmişi gündeme getiriyoruz.
Bir de geçmişi tam anlamıyla belki vaktinde çözemediğimiz için.
Zaten sorun
değil
sorun.
Değil mi? Yani yüzeysel biz, konuşuyoruz. Aile bireylerini ilgilendiren o önemli konularda doyurucu bir iletişime geçemiyoruz. Onu orada bitiremiyoruz. Dolayısıyla o hep kalıyor bir yerde. Her seferinde ortaya çıkıyor.
Şimdi her seferinde ortaya çıkıyor. Zaten biz sürece bakalım diyoruz. İçeriye değil. İçerik nedir? O gün yaşadığı bir konudur. Ama süreç nedir? Başlangıçtan itibaren yaşanılan ilişki, iletişim biçimleridir. Hı hı. Duyguların alışverişidir. Ona baktığımız zaman orası da hep sorunlar vardır. Ve geçmişte o sıkıntılı, sorunlu sürecin içerisindedir. Çözülmediği için de sürekli o haklı olma mücadelesi içerisinde sürekli gündeme gelir. Hı hı.
Evet.
Bu bir hastalıktır.
Evet. Tabii bir de herkesin farklı duygusal ihtiyaçları var.
Kesinlikle.
Birazcık buradan da galiba o çatışmalar
kesinlikle.
Çıkıyor.
Kesinlikle. Zaten birbirimizi sorun o birbirimizi anlamamak dedim ya. Hı hı. Birbirimizi anlamamış olmak da o aynı zamanda duygusal ihtiyaçlarımızı da karşılamamak anlamına gelir.
Evet.
Şimdi, biz doğduğumuzdan buyurun. İtibaren bir ötekine her zaman ihtiyacımız vardır. Doğduğumuz andan itibaren öteki kimdir? Annemizdir. Sosyalleşme de böyle başlar zaten. Her türlü gelişimimiz bir ötekiyle olan bağlantımızla başlar ve bir öteki annedir. Anneden sonra başlayan süreçtir. Ve onun için biz demin siz buyurdunuz kişilik gelişimleri bunda etkendir. Kişilik yapıları bunda etkendir. O kişilik gelişimleri de zaten o süreçten itibaren başlıyor. Doğduğumuz andan itibaren anneyle olan ilişki ve iletişim biçimlerimiz ne kadar olması gereken noktada ise ya da sağlıklı bir noktada ise bu ilerleyen süreçlerde de duygusal anlamda da, diğer zihinsel anlamda da, bilişsel anlamda da bizim yetişkin yaşamında, evlilik yaşamında etkileyecek faktörleri beraberinde getiriyor. Ama öteki her zaman vardır ve bu da duygularımızın, yaşamamız gereken duygularımızın gereğidir.
Evet, şimdiye kadar birazcık olumsuz yanlarından konuştuk ama yapıcı boyutları da var herhalde bu çatışmaların, değil mi?
Zaten onu söylemeden geçemeyelim. Tabii ki burada bir çatışma varsa orada bir duygu vardır.
Hı hı.
Orada bir yaşanılmışlık vardır ya da yaşanılması gerekenler vardır. Tamamıyla çatışmasızlık demek, tamamıyla bireyselleşmiş, bağımsızlaşmış, kimse kimsenin umurunda değil demektir. Bu da bir aile yaşamı için hiç de uygun değildir.
Hı hı.
Tabii ki fikir ayrılıklarımız olacaktır. Tabii ki çatışmalarımız olacaktır. Önemli olan bizlerin bunları sağlıklı bir iletişim diliyle gündeme getirebilmemizdir.
İşte bunu nasıl yapacağız? Çözüm yolları neler olacak?
Bunu önce birbirimize anlamamız gerekiyor. Tabii ki anlamadan önce olması gereken şeyler var. Bizim sıraladığımız, örneğin sevgi olmadan, saygı olmadan birbirimizi anlayabilmemiz mümkün değildir.
Hı hı.
Tabii sevginin ve saygının olduğu yerde kuşkusuz özen de vardır. Olması gereken yerde birbirimizi onayladığımızı ve takdir ettiğimizi çekinmeden söyleyeceğiz. Duygusal noktada kadının ve erkeğin, eşlerin duygusal gereksinimleri kuşkusuz var, biliyoruz.
Kadında biraz daha fazla.
Kadında biraz daha fazladır. Biz her zaman, belki klişe gelebilir ama hep şunu deriz. Gülümseyen ve mutlu bir kadın bir erkeğin zaferidir. Gülümsemeyen ve mutsuz bir kadın da bir erkeğin yenilgisidir.
Hı hı.
Peki burada kadına bir erkeğin zaferidir dediğimiz zaman demek ki bir erkeğe de bazı roller düşüyor. O erkek ne yapacak? Önce o kadını dinleyecek. Nasıl dinleyecek? Gözünün içine bakarak dinleyecek. Ve onu anladığını ona hissettirecek. Onunla ilgilenecek. Ve onunla ilgilendiğini de ona hissettirecek. Bizim toplumumuzda bazen şeyler vardır. Yani erkekler sevdiğini söylemekten çekinirler. Neden?
Kadınlar da çok duymak isterler.
Kadınlar da çok duymak isterler. Oysa ki son derece de güzel ve hoş bir şeydir. İnsanı mutlu ve değerli kılar. Herkes hayatında değerli ve önemli olmak hisseder. Bu da insanı mutlulaştırır. O zaman demek ki bir kadını, eşi, erkeğe düşen görev onu dinlemek, onu anlamak ve onunla ilgilendiğini göstermek.
Hı hı.
O kadını daima o gülümseyen yüze sahip kılar ki gülümseyen yüzde bir erkeği daima mutlu eder.
Evet. Peki aile danışmanlığına gelen çiftler daha çok hangi sorunlarla geliyorlar? Kendileriyle yaşadıkları sorunlar mı? Ailelerle yaşadıkları mı? Yoksa tabii çocuklar olduktan sonra bir başka sorun da çocuklarla yaşanılan sorunlar oluyor. En çok hangileriyle geliyorlar?
Çok güzel bir soru. Bu soru gerçekten güzel bir soru. En çok çocuklarla ilgili yaşanılan sorunlarla geliyorlar.
Hı hı.
Fakat şunun farkında değiller. Biraz önce konuştuğumuz konular, aile içi yaşanan çatışmalar neredeyse artık öğrenilmiş davranış biçimi içerisinde kanıksanıyor ve devam ediyor. Devam ettiği zaman da aile sistemi bunu kaldırmıyor. Bazı sorunlar yaşanıyor. Aile o kadar önemlidir ki, aile içerisindeki ilişkiler o kadar önemlidir ki, biz bunu o kadar önemsiyor muyuz bilmiyorum. Zira aileyi kutsuyoruz ama o kutsadığımız şeyin önemi için yapılması gereken şeyleri ne kadar yapıyoruz o biraz tartışılır.
Hı hı.
Tıpkı şey gibi, anneyi kutsayıp kadını aşağıladığımız gibi.
Evet.
Oysa ki kadın olmadan anne olunmaz. Hı hı. Aynı şeyi maalesef aile ilişkileri içerisinde de yapıyoruz. Daha çok sorunlar, bize geliş nedenleri daha çok. En azından benim gördüğüm çocukla ilgili sorunlar. Ama biz diyoruz ki bu çocuğun bu davranışının bir anlamı var. Çocuk neden altını ıslatsın? Çocuk neden yalan söylesin? Çocuk neden olumsuz madde kullanımı, agresif, hırçın, ders çalışmayan ya da sorumluluklarını üstlenmeyen? Onun aslında tepkisel davranışları bu. Ve diyoruz ki çocuklarda görülen davranışlar aslında aile içi ilişkilerin bir yansımasıdır. O aile içerisinde sorun varsa çocuklarda davranışlarında mutlak ve mutlak sorun vardır.
Peki bu nasıl çözülecek? Eşler bunu yardım almadan yapamıyorlar mı acaba? Yapamazlar mı?
Zaten eşler yardım almadan yapabilselerdi bu sorunlar yaşanmayacaktı. Hı hı. Bugüne kadar yapamadıklarına göre ve çocuklarda da bu anlamlı davranışlar ortaya çıktıktan sonra demek ki eşler bunu yapamıyor. O zaman bir profesyonel desteğe ihtiyacımız var. Ve burada da aile danışmanlığı gibi bir çalışma gerçekten son derece yararlı ve faydalı bir çalışma oluyor.
Evet. Ondan sonrasında çözülüyor mu yoksa azalıyor mu çatışmalar?
Tabii ki beklenilen şey çatışmaların azalması hatta hiç olmaması ama ne mutlu ki biz bunları büyük bir ölçüde çözüyoruz.
Evet.
Büyük ölçüde çözüyoruz. Yani oldukça büyük ölçüde çözüyoruz.
Hı hı. Tabii bu geleneksel çatışmalar içerisinde gelin kayınvalide çatışması da vardır.
Var.
Bu
olmaz olur mu?
Bu neresinde aile içi çatışmalarda?
Tabii büyük kentlerde bu çok fazla yaygın değil. Ama küçük kırsal yerleşim yerlerinde çoğunlukla var. Ama onların gözle gördüğü bu değil sorun. Aynı çocuk davranışlarındaki yansıma gibi.
Hmm.
Bir sıkıntı var, bir sorun var ama buna temel teşkil eden gelin kaynana çatışmasıdır. Ama o görünmüyor.
Evet. Peki şimdi bu çatışmalar nereye geldiğinde nasıl anlayıp da çiftler ya kendileriyle ya da işte çocuklarla ya da ailelerle nereye geldiğinde bir uzmana başvurmalılar acaba?
Aslında çatışmalar ilk başlangıç noktasından itibaren bir uzmana başvursalar bunların çözümü daha da kolay oluyor.
Hem büyümeyecek.
Kesinlikle. Hı hı. Ama çatışmalar daha yoğun bir hal aldığında çözümü hem çok zor hem de daha radikal yapılanmalar veya eylemlerle çözümler aranıyor. Örneğin çiftler arasındaki çatışma yoğunlaştı belli bir noktaya geldi. Ve o belli bir noktaya geldikten sonra artık şiddet de girmiştir içerisine. Bu şiddet sadece bizim bildiğimiz, gördüğümüz fiziksel şiddet evet. değil. Psikolojik şiddet var, cinsel şiddet var,
ekonomik şiddet var.
Ve orada belki artık ama o noktaya gelindiğinde geliniyor. Ama çözüm artık boşanma da bir yaşamın bir gerçeğidir. Bazen boşanma çözüm oluyor bu noktalar.
Evet. Hı-hı. Umarız o raddeye gelmeden çözülür. Tüm
İnşallah.
Aile içi çatışmalar
İnşallah.
Hiç yaşanmaz diyelim. Ama mutlaka büyüdüyse bir uzmandan yardım
Koşkusuz,
alınması
kesinlikle.
Dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Zira
bizlere düşen
için.
Görev bireyleri ve toplumları da bu konuda bilgilendirmektir. Bu bir sorumluluktur aynı zamanda. Siz de aracılığınızla bana bu sorumluluğu yerine getirme görevi verdiğiniz için ben size ayrıca teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
Sağ
olun, var olun. Psikoterapist, sosyal hizmet uzmanı Sayın Hüseyin Tekin de konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyor. Hayatın seslerinde yine müzik diyoruz.
Delilik biliyorum, senle olmak delilik. Takılıp kaldım, karşı koymam imkansız. Yaşanan yıllarım senden çok daha fazla. Hüzünlerim alır gider, sevinçlerimi içimde yılgın rüzgarlarım. Ayak sesleri sende daha yeni yeni kabak yerleri. Doğrusu yanlış, ağrısı sancısı, ne varsa yaşanacak. Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık, hepsi benim olacak. Doğrusu yanlış, ağrısı sancısı, ne varsa yaşanacak. Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık, hepsi benim olacak. İçimde yorgun rüzgarlarım, ayak sesleri, sende daha yeni kalak yerleri. sende daha yeni yeni kabak yenmedi. Kaçmayı çok denedim ansızın bu sevgiden. Kaç kere yenik düştüm, istemeyin bunu benden. Sarhoş tutkularım koynunda, ben bir deli. İş işten geçti artık, dönemem geri. İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri. Sen de daha yeni yeni kabak yenileri.
Varsa yaşanacak.
Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık, hepsi benim olacak.
Doğrusu, yanlışı, ağrısı, sancısı, ne varsa yaşanacak.
Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık, hepsi benim olacak. Al beni, sarıl bana, beni koru kollarında, korkuyorum.
İçimde yılgın rüzgarları, ayak sesleri. Sen de daha yeni yeni kabak yerleri.
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri. Sen de daha kabak yerleri. İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri. Sen de daha yeni yeni kabak yerleri.
...15.32 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi sizlere çok güzel bir projeden söz etmek istiyoruz. Lügat 365 projesi bu. Günlük yaşamımızda çok sık kullanmadığımız, unutulmaya başlanan, eski nesillerin daha fazla kullandığı, bizimse duyduğumuzda ilginç bulduğumuz ya da hoşumuza giden kelimeler vardır ya, işte tam onlardan söz ediyoruz. Banu Ertuğrul ve Onur Ertuğrul tarafından bazı kelimeler çok güzel sloganıyla sosyal medya hesaplarında bir proje başlatmışlar. Lügat 365 bu projenin adı. Daha sonra bu proje kitap haline gelmiş. İşte bundan söz edeceğiz. Dijital iletişim uzmanı Sayın Onur Ertuğrul telefon attığımızda, hemen kendisine merhaba diyelim. İyi günler.
Merhabalar efendim.
Evet, nasıl güzel bir proje bu Lügat 365. Nasıl ortaya çıktı? Nasıl bir projedir? Nasıl başladı? Dinleyicilerimize biraz bahseder misiniz lütfen?
Çok sağ olun. Tabii biz 2014 senesinin sonlarında, yani karı kocayız bu arada. İkimiz de reklamcıyız. Eşim Banu Ertuğrul tasarımcı. Ben de strateji ve dijital konularda çalışıyorum yıllardır. Dedik ki yani bu kelimelere özel bir merakımız var. İşte Sabahattin Ali'ler, Ahmet Han, Tanpınar'lar, Reşat Nuri Güntekin'lerin eserleri zaten tamamen bunlarla bezeli. Çok bu sevdamızı istedik ki yani özellikle yeni nesil, arkadan gelen yeni nesil yani çok kısıtlı bir kelime dağarcığına sahip. Yani onlar nezdinde özellikle tekrardan canlandırabilir miyiz, tekrardan görünür kılabilir miyiz bu kelimeleri diye heves ettik. 3 ay boyunca işte yoğun hummalı çalışmalar sonucunda 1 Ocak 2015'te projemize işte Twitter, Instagram üzerinden ve Facebook üzerinden başlattık. Tahminimizden daha güzel karşılandı ve güzel ilerledi.
Bu evet. Şekilde. Evet. Ne tür kelimeler vardı?
Bizim işte
birkaç örnek verebilir misiniz?
Tabii. İlk başta hatta projeye çalışırken bizim bu projeye dahi inanmamızı sağlayan bir hissi kabler vuku diye bir böyle büyülü bir neredeyse bir kelime var. Çok çok sevdiğiniz bir kelimedir. Çünkü yani tek başına böyle adeta bir şiir gibi, bir şarkı gibi bir kelime. İşte olacak olan bir olayı olmadan önce hissetmek diye hani açıklamasını yapabiliriz herhalde. Haricinde işte namütenahi, tahayyül bizim en sevdiğimiz kelimeler. Haricinde başka hangi kelimeler var? Ümit var.
Evet.
Böyle 365 tane işte 31 Aralık'ta 365. yılda paylaştık ve proje bir senelik projeydi ve nihayet erdirdik.
Keşke devam etseydi, en azından günlerini değiştirip sözcükleri belki tekrar edebilirdiniz. Çünkü o sanal aleme yeni girenler olabilir, birbirlerini yeni takip edenler olabilir. Dolayısıyla çok daha güzel olurdu tabii ki. Şimdi daha farklı alanda hizmet veriyorsunuz herhalde. Yine devam ediyor ama farklı işte poster, çanta, defter çalışmalarınız var galiba.
Evet, bu Ocak'ta kelimeleri paylaşmaya başladıktan sonra Mart-Nisan aylarında Güzel Kelimeler Dükkanı ismiyle bir oluşuma gittik. Burada çünkü en baştan daha projeyi başlatmadan önce şunu düşünmüştük. Ya bu kelimeleri sadece dijital platformlar üzerinde var etmek değil, sokağa çıkmalarını bir şekilde görünür olmalarını sağlamamız gerekiyor ki özellikle işte dediğimiz gibi bu gençler nezdinde popüler olsun tabiri caizse. Çünkü yani bizim genel olarak bu projeye aslında başlamaya iten de en önemli şey her geçen gün iyice kelimelerin azalması ve onların yerine emojilerin artık çıkması. Yani şu anda özellikle yeni nesil neredeyse kelime dahi yazmıyorlar. Hani naber NBR olmuştu, artık NBR de yok. Onun yerine bir tane işte smiley denilen ikonlar var ve tüm dünyada böyle bir akım var. Biz de dedik ki hani onun yani bu kelimelerin gücünü, güzelliğini, işte ahengini, melodisini tekrardan çekici hale getirmenin yolunu bulabilir miyiz diye çıktık. O yüzden de bu ürünleri de yapmamız gerektiğine kanaat getirmiştik. İlk başta işte bez çanta, defter ve posterlerle başladığımız yolculuğumuzda şimdi başka markalarla da işbirliğine giderek işte bardaklar ve işte en sonunda işte kitabımız da sene sonunda da kitabımız çıktı. Şu anda hani olabildiğini genişletiyoruz ve çok güzel bir ilgi görüyor.
Kitap da sanal ortamdakinin aynı şekliyle mi? Her sayfada bir harf bir kelime mi var?
Kısmen kitapta ya yani tam olarak sene boyunca paylaştığımız 365 kelimenin hepsi var. Haricinde de usta yazarların alıntıları o kelimeleri kullanarak kitaplarında kullandıkları bölümlerden alıntılar var. İşte daha demin başta da söylediğim Sabahattin Ali, Ahmet Han Tanpınar'ın, Peyami Safa'nın, Nazım Hikmet'in güzel alıntılarını da kitapta yer verdik. Ve güzel bir seçki oldu o yüzden.
Evet, tüm kitap marketlerde bulabilirler mi dinleyicilerimiz?
Evet, yani ilk baskısı tükenmişti. İkinci baskı şu anda tüm kitapçılara bu hafta içine dağıtım başladı.
Evet, peki yurt dışından bizi dinleyen dinleyicilerimiz ki onların daha çok ihtiyaçları oluyor, daha çok ihtiyaç duyuyorlar bu tür sözlüklere, bu tür kitaplara. Onlar nereden nasıl temin edebilirler?
Evet, biz de yani gerçekten bu arada özellikle yurt dışından çok fazla ilgi alaka var. Aşırı mutluyuz. Bu bizi yani daha da anlamlı ve daha da özel oluyor bizim için bunlar aslında. Onlar da yine internet üzerinden kitap satan platformlar işte Kitap Yurdu, Idefix, Babil.com gibi sitelerden temin edebiliyorlar. Sipariş verebiliyorlar.
Evet. Bir de Güzel Kelimeler Dükkanınız var artık.
Evet, evet.
O dükkanda da tüm
Beyoğlu Galata'da bir küçük bir dükkanımız var. Haricinde onu da güzelkelimelerdükkanı.com diye yine internet üzerinden alışveriş yapılabiliyor.
Evet, dolayısıyla Türkçemizin derinliklerinde kaybolmuş o güzel kelimelerimizi gün yüzüne çıkarmış oldunuz. Böylece bu Lügat 365 projesiyle kitap haline gelmiş olması da çok hoş, çok güzel tabii ki. Devamını diliyoruz, size teşekkür ediyoruz böyle bir projede yer aldığınız için. Merhaba. Sağ olun, var olun.
Benim için çok kıymetli, çok sağ olun.
İyi günler diliyoruz.
İyi günler.
Dijital iletişim uzmanı Sayın Onur Ertuğrul'du konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından devam ediyor. Müzik beyin, zihin vesaire. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'ndeki konuğumuz En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı Doçent Doktor Sayın Sinan Canan yine bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün başarıdan söz edeceğiz. Tabii herkesin kafasında farklı şeyler belirir başarı deyince. Şimdi başarının sırrı nedir, ne değildir, önemli olan neyi başarmaktır aslında. He. Bunlardan söz edeceğiz ama başarı deyince siz nasıl tarif edeceksiniz acaba?
Vallahi işte ben bir beyin bilimleri uzmanıyım ama bu konuda bir uzman olarak değil de mağdur olarak belki konuşmam lazım.
Öyle mi?
Ben bu konuda çok mağduriyet yaşandığını düşünüyorum çünkü. Şimdi modern yaşamda insanoğlunun sonsuz bir çeşitliği var, bir kere onu söyleyeyim. Yani her insanın zihni, beyni, özellikle beyin yapısı birbiriyle tamamen benzersiz. Parmak izi gibi özeliz her birimiz. Hı hı. Her açıdan. Ama şimdi bakıyorsunuz hani yaşayabileceğiniz hayat seçeneklerinin çok dar sınırları var. Birkaç seçenekle hep karşı karşıya kalıyorsunuz. İşte meslek seçeceksiniz 3-5 tane. Üniversiteye gideceksiniz 3-5 tane. Serbest meslek yapacaksınız 3-5 tane seçeneğiniz var. Ve bunların içerisinde diğer birçok insanla birlikte rekabet edip başarılı olmanızı bekleyen bir sistem kurmuşuz. Sistem özellikle belli dönemlerde, mesela üniversite hazırlık dönemlerinde olduğu gibi, korkunç bir rekabet düzeyine ulaşabiliyor. İnsanları hani yaygın tabirle yarış atı gibi bir şeylere hazırlıyoruz ama çoğu zaman hem hazırlanan hem hazırlayan neye hazırlandığını bile unutuyor. Öyle bir çılgınca bir döngünün içerisine giriyorlar. Ve sonra bu muhtemelen kendi yapılarına hiç uygun olmayan bu yarışın içerisinde kendilerini başarılı ya da başarısız olarak addetmelerini sağlayan etiketler takıyoruz onlara. Ve maalesef bir ömür boyunca da bu etiket devam ediyor. Ben onu en çarpıcı şekilde bir dersimin sonunda bir öğrencim bana söylediği bir şeyde fark etmiştim. Ben psikoloji bölümüne de dersler veriyorum tıp fakültesinin dışında. Neredeyse tıp fakültesinde anlattığıma benzer şekilde gidip onlara da beyin falan anlatıyorum. Fakat oradaki çok ilgililer bu arada. Hani psikolojide ders vermek müthiş zevkli. Çünkü hem insan davranışı hem arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışıyorlar falan. Öğrencilerden bir tanesi bana dedi ki, hocam anlattığınız konular çok zevkli. Ben çok güzel anladığımı sanıyorum. İşte eve gidince de her bulduğumu anladığımı anlatıyorum. Ama sanıyorum ben sizi yeterince anlayamıyorum çünkü ben eşit ağırlıkçıyım dedim. Dedim o ne demek? Ben dedi üniversiteye eşit ağırlık puanıyla girdim. Dedim seviyorsan, anlıyorsan neden dedim kendini böyle etiketliyorsun? Baktım ondan kurtulamıyorlar. Yani bir puan tipi, zamanın bir yerinde onların önüne konmuş bir sınav tipi onların belki de bütün hayatlarını belirliyor. Şimdi bu başarı dolayısıyla bu başarı algısı insanları mağdur ediyor şu anda.
Peki, ve biz sözünüzü kesiyorum, özür dilerim ama gerek var mı bu kadarına? Kendimiz olmak bir
i̇şte
başarı
önemli,
değil midir
en
aslında?
En önemli şey bu. Maalesef eğitimde bunu alıyoruz biz insanların elinden mecburen. Çünkü standartize bir eğitim sistemimiz var. Onlara belli diplomalar ve yetkinlikler vermemiz lazım. Bunun için de belli kalitelere sahip olmalarını bekliyoruz. Fakat eğitim sistemimiz insan çeşitliliğine uygun tasarlanmadığı için en önemli yan etkisi bütün özel nitelikleri budamak zorunda kalıyoruz. Mesela şu anda biliyorsunuz özellikle ilkokul düzeyindeki çocuklarda dikkat eksikliği sendromu diye yeni bir salgın var.
Evet.
Bütün dünyada çok önemli problem. Özellikle bunun işte tedavi yöntemleri falan ortaya çıkmaya başladıktan sonra, ilaçları piyasaya çıkmaya başladıktan sonra teşhisler daha da bir patladı. Artık bütün çocukları sakinleştirmek için bir takım ilaçlar verildiğini hızla görüyoruz. Halbuki insan doğasına, hatta bütün hani karada yaşayan canlıların doğasına baktığınızda, özellikle beyni gelişmiş olan maymun ve şempanze gibi canlıların bebekleri ve çocukları, küçük genç yaşta olanları durmazlar, sürekli hareket ederler. Ama biz bu sisteme uyumlu ve başarılı olarak etiketlediğimiz çocuklar genellikle erken yaşlarında 30-40 dakika bir sırada hiç kıpırdamadan oturabilenler oluyor. Aslında bu patolojik bir durum. Bu istemeyeceğimiz bir durum olmalı. Fakat bugünün sisteminde uyum sağlayan, emirlere itaat eden, ekstra bir şey sormayan falan çocuklar seçiliyor bir şekilde. Ve diğerleri mutsuz, başarısız, uyumsuz, haşarı, hatta işte hasta olarak nitelendiriliyor bugünün sisteminde. Ama ve lakin insan çeşitliliği bu sisteme uygun olmadığından, bu sistemin başarı ölçütlerinin fazla ciddiye alındığını ve bunun esas sorunumuz olduğunu düşünüyorum. Bu başarı kriterleri sadece hani köprüyü geçene kadar diye bir sözümüz vardır ya bizim.
Evet.
O sırada aslında işimize yarayacak şeyler olarak kurtulamıyorsak bile o şekilde değerlendirilmesi gereken bir zorlama karşımızda. Mesela ben ailelere elimden gelince seminerler vermeye çalışıyorum. Ben de kendi evimde aynısını uygulamaya çalışıyorum. Kendi çocuklarımın ve işte arkadaşlarımın çocuklarının ne olduklarını keşfetmelerine izin verme sürecimiz çok aksak. İzin veremiyoruz onlara. Hı hı. Onların önüne hep olasılıkları biz koyuyoruz. İşte mesela sanatçı olmalarını istiyorsak gidip kendi sevdiğimiz enstrümanları onlara alıyoruz. Halbuki çocuk belki başka bir şey istiyor.
Kendi yapamadığımız şeylerin onlarda görmek istiyoruz.
Ve hani bu onların önündeki seçenekleri yine kısıtlamak anlamına geliyor. İnsan doğası gereği karmaşık. Bunu daha evvel de sizle konuşmuştuk.
Evet.
Bu karmaşıklığın içerisinde hesap yapamıyorsunuz. Yani bir rota çizemiyorsunuz insana. En iyi şey zaten onları yetiştirmek değil, yetişmelerine izin vermek. Ve başarı başarısızlık kriterleri bence kesinlikle hayatımızdan uzaklaştırmamız gereken kriterler. Çünkü bizim icat ettiğimiz şeyler. Doğada böyle bir şey yok.
Yok diyorsunuz. Hani kimi insanlar başarılı, kimi insanlar başarısız diyoruz ya. O başarısız olanlar da şansa yüklüyorlar çoğu zaman, değil mi? Ben başarısız değilim belki ama şanssızım gibi.
Ben aydınlatıcı bir deneyden bahsedeyim size. Bu çok da ünlü, internette falan geziyor. Belki izleyicilerimiz, dinleyicilerimizden izleyen olmuştur. Marshmallow deneyi diye çocukların önüne bir tatlı parçası koyuyorlar bir odada. Gizli kamerayla da çocukları çekiyorlar. Diyorlar ki 2 dakika sonra geleceğiz. Eğer bunu yemezsen sana bir ikincisini vereceğiz diye. Bunlar küçük çocuklar, okul öncesi çocuklar genellikle. Böyle çocukları gizli kamerayla çektikleri zaman görevli odadan çıkar çıkmaz çocukların bütün hayatı bir anda o tatlı oluyor. Gözlerini ayıramıyorlar. Çoğu dayanamayıp onu mideye indiriyor. Çok az bir kısmı bekleyebiliyor. Evet. Ve bu arada da büyük işkence çekiyorlar tabii. Şimdi araştırma sonuçlarında daha sonra bu çocukları takip ediyorlar ileride. Tatlılarını hemen yemeyip bekleyenler okulda falan çok başarılı oluyorlar gerçekten. Fakat ileriki hayatlarında sürekli gelecekteki hedefler için o andaki hazzı erteleme gibi bir alışkanlık kazandıkları için tükenme sendromu denen bir sendromla karşılaşıyorlar ve genellikle mutsuz insanlar oluyorlar. Hmm. Evet, çok iyi skorları var, çok iyi notları var vesaire vesaire. En iyi okullarda okuyorlar, çok başarılı oluyorlar. Hani sistem itibariyle tırnak içinde söylersek. Ama ve lakin sonuç çok iyi gözükmüyor. Diğer çocuklar, yani işte o şeyleri mideye indiren, tatlıları mideye indiren çocuklar ise hep bu anda yaşıyorlar. Hiç geleceği çok fazla düşünmüyorlar ve günlerini gün ediyorlar. Evet, çok enteresan şeyler becerebiliyorlar ama onlar da mesela hatalarından ders almıyorlar. Efendim, uzun vadeli plan yapamıyorlar. Böyle dezavantajları var. İki durumda aslına bakarsanız istemediğimiz bir durum olmalı.
Hı hı.
Başarılı insanların neden başarılı olduğuna dair, yani başarı derken global ölçekte böyle hayret verici işler yapan, kendini gerçekleştirmiş orijinal müzisyen, sporcu, işte çığır açan insanlar üzerinde yapılmış çeşitli araştırmalar var. Ortak yönleri araştırılıyor. Ve bunların büyük bir çoğunluğunun şöyle bir özelliği var. Bazen geleceğe kilitleniyorlar ve deli gibi çalışıyorlar. Bazen de çok iyi günlerini gün etmesini biliyorlar. Yani ikisinin de hayatlarında uygun bir şekilde yerleştirilmiş olduğu kişiler, bu şekilde başarılı olabiliyorlar. Dolayısıyla biz başarıya kilitlendiğimizde aslında başarısızlığa mahkum ediyoruz kendimizi. Bir de o var. Dolayısıyla hani hayatın karmaşıklığı içerisinde kendimize her şey için bir yer bulmakta yatıyor belki de kendini gerçekleştirmenin sırrı.
Evet. İnsanın içindeki mücadele gücünü ortaya çıkarması da diyebilir miyiz?
Tabii ki.
Başarmak için.
Bir kere
başarı için.
Mesela öğrencilerim bana genellikle işte zorluklardan şikayet ediyorlar. Nedir efendim? İşte otobüs çok geç geliyormuş, işte hava çok soğukmuş, böyle çevresel faktörlerden falan. Ben de onlara bir seri biyografi öneriyorum. Gidin diyorum, bu tanıdığınız, bildiğiniz işte Einstein'dan bilmem kime kadar alın, bir biyografilerini okuyun. Acaba hiç son derece hastalıksız, mutlu bir çocukluk geçirmiş, okulda çok yüksek notlar almış, en iyi işlerde çalışmış, harika bir işten emekli olupmuş da adını bildiğiniz birisi var mı? Böyle bir insan yok. Hep belli zorluklar bu insanlarda ilerleme güdüsü oluşturuyor. Ben buna genellikle şey diyorum, yani tazyik ilerlemeyi getiriyor. Nasıl ki bahçe sularken su daha uzağa gitsin diye hortumun ağzını daraltıyorsunuz, basıncı arttırıyorsunuz. Bunun gibi insan hayatında bir daralma olduğu zaman, belli sıkıntılar olduğu zaman bu aynı zamanda bir tazyik oluşturuyor. Ama modern toplumda biraz konfor seviyoruz ya, her şeyimiz tıkırında gitsin, çocuklarımıza her istediğini hemen alalım, İşte hiç başları ağrımasın, ateşleri çıkmasın. Bakınız mesela ateş düşürücünün aşırı kullanılmasından dolayı enfeksiyonlarımız vahşileşmeye başladı. Çünkü ateş vücudun savunma mekanizması, biz onu bile istemiyoruz. Ve vücudun kendi askeri talimini yapmasının bile önüne geçiyoruz. Bu bir tatbikattır her hastalık, evet, vücut için. Askeri tatbikat. Onu yarıda kesiyoruz mesela.
Evet.
Ya bunlar çok doğal olmayan davranışlar ve bir daha düşünmemiz lazım.
Evet. Aslında vazgeçmemek, umutsuzluğa kapılmamak, hayal etmek ve insanın amacının olması belki de başarıya götüren sebepler.
Amaç ve tutku veremiyoruz zaten. Hı-hı. Şimdi siz bir sürü hedef sıralayabilirsiniz, bir sürü ilkeler, ülkeler koyabilirsiniz gençlerin önüne ama onlara tutku ve motivasyon vermedikten sonra maalesef bir şey başarmalarını sağlayamıyoruz. Bizim aslında tek vermemiz gereken onlara tutku ve cesaret. Biraz önce söylediğim o başarılı insanların ortak yönleri dedim ya, burada çok önemli bir ortak yön daha birinci sırada zikrediliyor. Cesaret verici anne figürü. Bakın baba değil, anne figürü. Fakat bu anne figürü şöyle, işte aslan oğlum, aslan kızım yaparsın diye onları gönderiyorlar. Hani git açıl dene. Her başarısız olduklarında ise bağırlarına basıp diyorlar ki sen benim çocuğumsun, yaparsın, bir gün yapacaksın, bu sefer olma. Yani hem teselli edici, tabii ki hem teselli edici hem cesaretlendirici. Bizde dikkat ederseniz iki uç var. Bazen hiç hani saldım çayıra mevlam kayıra diye bir şey, bazen öyle bir davranış oluyor, çocukları gönderip ondan sonra da kendi hayatlarını yaşasın deniyor. Bazıları da o kadar korumacı oluyor ki hani elinden gelse evin dışına çıkarmayacak. Böyle garip bir ikilem arasındayız. Dolayısıyla her şeyin ortası iyi.
Evet. Peki ama her insanın içinde bir aslan yok mudur zaten?
Elbette.
Değil mi? Onun
ama bazısında
ortaya
aslan,
önemli.
Bazısında ejderha, bazısında kertenkele. Herkesin hayvanı değişik diyor Çinliler. Farklı bir şey var herkeste ve hepimiz bu dünyaya bir işi diğerlerinden daha iyi yapmak için geldik. Ben ona inanıyorum.
Hı hı. Ne olursa olsun yapacağım demek aslında bir başarı herhalde,
aynen,
değil mi?
Aynen öyle.
Evet.
Kurgulandığımız şeyi bulmanın adına ben ömür diyorum. Yani bir şey için kurgulanmışız ama ne olduğunu bilmiyoruz, arayacağız. Yeter ki sakin olalım, hayatın tadına varalım gün be gün.
Evet, hayattaki o amacı bilmek, ona doğru ilerlemek çok önemli galiba.
Aynen öyle, evet. Katılıyorum.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sinan Canan. Çok keyifli bir sohbetti yine.
Ben teşekkür
Haftaya
ediyorum,
yine birlikte olacağız dinleyicilerimizle. Sevgili dinleyicilerimiz, En Beyin Bilimsel Kurulu Başkanı Doçent Doktor Sayın Sinan Canan bizlerle birlikteydi. Teşekkürlerimizle uğurluyoruz kendisini stüdyomuzda.
Küçük bir kız bulunmuş etrafına, sarı kurdeleler sarılmış. Son bir kez süslemek istemiş onu büyükler yine yasaklarıyla. Yaklaşıp yakından bakınca gördüm yatan benim küçüklüğüm ve ben büyüdüm. Mevsimlik elbisemle cenaze alayını izlerken geçtim meyveli ağaçlarla. Çiçek kopardım, son kez ona baktım, çiçeğimi taktım göğsüme. Kimseye ne yara açamaz artık, çok canım yandı acımaz artık. Bugün düşerse yarın kalkar bu kız kendine acımaz artık. Kimseye ne yara açamaz artık, çok canım acımaz artık. Bugün düşerse yarın kalkar bu kız kendine acımaz artık.
Ve geldik işte bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna. Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcılarınız Gülşen Ayvaz, Didem Öztaşbaşı, Şule Çankaya, kumanda masasında Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentten merhaba demek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
kıracağım. Buradan da çok büyük.